Ayrım 43, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 390. Centurion başının üstünden geçerken tabancasını uçağın altına boşalttı. Ancak hiçbiri isabet etmemiş, uçak tekerlekleri çekerek hiç zarar görmeden yükselmişti. Şan ayağı fırlayıp hangara koştu, tezgahın üstündeki telefonu gördü. Tanrı'ya şükürler olsun diyerek koşup telefonu açtı. Capricorn'un numarasını çevirirken gözü elinin altındaki haritaya ve Rand Paskalya fuarı broşürüne ilişti. Harita üstüne çizilmiş daire fuar alanını çevrelemişti. Ayrıca bir okla rüzgarın yönü işaretlenmişti. Santral memuru üçüncü çalışında açtı telefonu. Capricorn Kimya Sanayi, size yardımcı olabilir miyim? Bana yönetim kurulu odasında Bay Gary Courtney'i bağla. Kardeşim, acil bir durum var. Telefonunuzu bekliyordu, hemen bağlıyorum. Şan beklerken çevresine bakındı, duvarda asılı güvenlik tulumlarını gördü. Sen misin Şan? Evet, Fairgrove'dayım, korktuğumuz kadar var. Michael, Ben ve Tilki, hedef fuar alanı. Onları durdurabildin mi Şan? Hayır, Michael ile Tilki uçakla havalandılar. 2 dakika önce fuar alanına gittikleri kesin. Emin misin Şan? Elbette eminim. Mickey'in hangarındayım ve şu anda bir haritaya bakıyorum. Fuar alanı ve rüzgar yönüyle hızı işaretlenmiş. Duvarda 2 duman geçirmez tulum var. Onları giyecek zamanları olmadı. Polise ve hava kuvvetlerine haber vereceğim. Saçmalama Gary. Bir uçak ya da helikopter göndermek için savunma kuvvetleri başkanıyla bakandan yazılı emir isteyeceklerdir. 1 ay sürer bu. O zamana kadar da 200 bin insan ölmüş olur. Peki ne yapacağız Şan? Yönetici sonunda eylemcinin karşısında boyun eğmişti. Queen Eyral, küçük Centurion'dan daha güçlü, daha büyük ve daha hızlıdır. Fuar alanına gelmeden önlerini kesip inmeye zorlamalısın. Mickey'nin Centurion'unu tarif et. Üst kısmı mavi, gövdesi beyaz. ZSRRW yazıyor üstünde. Fairgrove'u ve oradan fuar alanına gitmek için hangi rotayı izleyeceklerini biliyorsun. Hemen yola çıkıyorum. Telefon kapandı. Şan tabancasından boş kovanları çıkarıp cebindeki kutudan yeniden doldurdu. Sonra kapıya koştu, tabancayı ileriye nişanlayarak dışarı çıktı. Ben yere tam olarak yığılmadan önce 1-2 adım sürüklenmişti. Şeftali ağaçlarının birinin dibinde yatıyordu, çok kan kaybetmekteydi. Gömleği ve pantolonu kandan kıpkırmızı olmuştu. Sol kolu ancak bir parça etle asılıydı gövdesine. Şan doğrulup tabancasının emniyet mandalını kapattı, Ben'in yanına yürüdü. Ben hala yaşıyordu. Şan'a bakmak için hafifçe döndü yattığı yerde. Istırabı yanık şeker rengindeki gözlerinden okunuyordu. ''Kaçtılar değil mi?'' diye fısıldadı. ''Başaracaklar. Bizi durduramazsın. Gelecek bizimdir.'' Isabella koşa koşa çıktı ağaçların arasından. Şan'ı görünce ona doğru koşmaya başladı. ''Sana buraya gelmemeni söylemiştim. Sen hiç söz dinlemeyecek misin?'' Isabella yerde yatan beni görünce durdu. ''Ben bu. Tanrım, ne yaptın ona?'' Kardeşinin yanına gidip diz çöktü. Ben'in başını dikkatle kucağına kaldırdı. Ancak hareket yaralı ciğerinde bir şey yapmış olmalıydı ki öksürmeye başladı. Açık dudakları arasından kan boşanıp çenesinden aşağı döküldü. ''Tanrım, Şan, onu öldürmüşsün.'' ''Umarım.'' diye mırıldandı Şan. ''Bütün kalbimle öldürdüğümü umarım.''
''Şan, kardeşin o senin.''
''Hayır, kardeşim falan değil. Bir bok yığınından başka bir şey değil o.'' Gary Courtney Queen Air'ın motorlarını çalıştırırken bir yandan da hesap yapıyordu. Capricorn fuar alanına Fairgrove'dan 60 mil daha yakındı. Ayrıca Queen Air Centurion'dan saatte 70-80 mil daha hızlıydı. Şan kendisine telefon edeli 7, Mickey havalanalı 9 dakika olmuştu. Centurion'un yolunu nerede kesmeye kalkışacağını tahmin etmeye korkuyordu. Kendisine açık bir tek emin yol vardı. Doğruca fuar alanına gider, oradan dönüp Michael'ın geldiği yöne girerdi. Karşı karşıya bir müdahale durumunda her tehlikeyi göze almak zorundaydı. Fuar alanını 7 mil uzaktan gördü. Alanın üstünde rengarenk balinalar gibi dev balonlar uçuyordu. Otoparklarda binlerce arabanın camlarında güneş parıl parıldı. Gary Fergrove yönüne doğrulurken hala kafasında hız, zaman ve mesafe hesapları yapmaktaydı. Onlarla karşılaşacaksam 5-6 dakikam daha diye düşünürken ileride ve altında bir şey güneşi yansıtınca birden dikkatini oraya topladı. Yerleşim alanlarını geride bırakmış, yer yer köylerin göründüğü açık arazide uçuyordu. Ekili topraklar ve düzenli ağaçlıklar gözünü şaşırtıyor, kendisini yanıltıyordu. O parıltının nereden geldiğini bir kere daha görmek için bir an açık gökyüzüne baktı, sonra yine altındaki toprağa döndü. Centurion'un epey alçaktan uçuyor olması gerekirdi. Önce gölgeyi gördü, tarlalar üstünden kayıp sıçrayan bir çekirge gibi. Bir an sonra da mavi uçağı gördü. 300 metre altında ve 2 mil önündeydi. Uçağın burnunu tehlikeli bir alçalışa döndürerek dalışa geçti. İki uçak neredeyse 500 mil birbirlerine doğru yaklaşıyorlardı. Gary Quinn'i Centurion'la aynı yüksekliğe indiremeden uçak mavi bir ok gibi altından geçip gitmişti. Gary bir kanadı üstünde dönüp Centurion'un arkasına geçti. 10 dakika sonra orada izledi Michael. Artık hazırlasan iyi edersin. Ramon ayakları arasında yere tutturulmuş olan renkli tüplere uzandı. Her birinin üstündeki musluğu dikkatle çevirdi. Basınçlı gazın tüplerden birleşme borusuna dolduğunu hissetti. Şimdi T borusunun üstündeki vanayı hafifçe sola çevirmek yeterliydi. Karışmış olan gaz uzun boruya dolacak, oradan da Centurion'un gövdesinin altından dışarı püskürtülecekti. Ramon doğrulup yanında oturan Michael'a baktı. Tamam diye söze başlarken birden susup şaşkınlıkla Michael'ın yanındaki cama baktı. Camı dev bir uçağın gümüş gövdesi doldurmuştu. Başka bir uçakla kanatları birbirine değecek kadar yakın uçuyorlardı. Pilot kendilerine bakmaktaydı. İri yarı bebek yüzlü, kalın camlı gözlüklü adamın ağzının köşesinde bir pro vardı. "Gary!" diye bağırdı Michael. Gary sağ elini kaldırdı ve baş parmağıyla aşağısını işaret etti. Michael içgüdüsel bir hareketle Centurion'u iniş için döndürdü ve bir taş gibi yere doğru düşmeye başladı. Ağaçların hemen üstünde doğrulttu uçağı. Dikiz aynasına bakınca Queen Eivre'nin yuvarlak gümüş burnunun kuyruğundan 100 metre geride olduğunu ve arayı giderek kapattığını gördü. Centurion'u hemen yükseltip ani bir dönüş yaptı. Ancak doğrulduğunda gümüş uçak yine yanındaydı. Gary oldum olası kendisinden daha iyi bir pilottu. Queen Eivre'nin kanatları da kendisini her zaman geride bırakırdı. Ondan kurtulamıyorum. Doğruca hedefin üstüne uç dedi Ramon. Yapabileceği hiçbir şey yok. Michael Ramon'un operasyondan vazgeçeceğini umuyordu. Ancak şimdi istemeye istemeye yeniden ilk rotasına döndü. En yüksek ağaçların 50-60 metre üstündeydi şimdi. Gary kendisini izleyip yine yanına yerleşti. Kanatları arasında sadece 1 metre vardı artık. Gary bir kere daha yere inmesi için işaret etti. Michael telsizinin mikrofonunu aldı. Gary'nin 118.7 MHz'de olduğunu bildirdi. ''Özür dilerim Gary'' dedi. ''Özür dilerim ama bunu yapmam gerek.'' Gary'nin sesi doldu uçağın içine. ''Hemen in Mickey, henüz geç kalmış değilsin. Seni hala bu işten kurtarabiliriz, aptallık etme be adam.'' Michael başını sallayarak ilerisini gösterdi. Gary'nin yüzü birden sertleşti, biraz geride kaldı ve Michael herhangi bir tepki gösteremeden yana kaydı. Queen Eivre'nin kanadını Centurion'un kuyruğunun altına soktu. Sonra kontrol levyesini hafifçe çekerek küçük uçağın kuyruğunu kaldırdı. Centurion'un dengesi kayboldu. Neredeyse dimdik bir pikeye geçti. Centurion zaten çok alçaktan uçtuğu için Michael'ın uçağı doğrultacak zamanı olmadı ve yüksek bir ağacın üst dallarına takıldı. Michael ağacı gördüğü anda ellerini yüzüne kaldırdıysa da bir insan bileği kalınlığındaki kuru bir dal parçası şanın kurşunuyla zaten zayıflamış olan ön camı parçaladı. Dal Michael'ın boğazının hemen altından iki kemiği arasından bir şırınga iğnesi kolaylığıyla girip omuzları arasından çıktı. Düşen uçağın hızıyla dal kopmuş, ucu kırık bir mızrak gibi Michael'ın boğazına saplı kalmıştı. Centurion dallara çarparak hala gidiyordu. Kanatlarından önce biri sonra diğeri koptu. Uçağın hızı azaldı, ağaçları geride bırakıp gövdesi üstünde bir mısır tarlasına indi. Ramon Machado hala yaşadığına inanamayarak doğruldu koltuğunda, Michael'a baktı. Michael'ın ağzı sessiz bir çığlıkla açılmıştı. Dal parçası boğazından çıkıyordu ve kanı fıskiye gibi fışkırmaktaydı. Ramon emniyet kemerini açıp koltuğundan kalkmaya çalıştı. Ancak yerinden kıpırdayamadı. Bakınca sol bacağının kırılmış olduğunu gördü. Bacağı koltukla gaz tüpleri arasında kaynamış bir makarna çubuğu gibi bükülmüş yatıyordu. Paslanmaz çelik vana bacağının etine gömülmüştü. Ramon bakarken bir gaz sızıntısı hışırtısı duydu. Bacağı vanayı açık duruma getirmişti. Sindex 25 boruya doluyor ve gövdenin altından püskürüyordu. Ramon kapı kolunu kavrayıp olanca gücüyle yüklendi. Ama kapı da sıkışmış açılmıyordu. Her iki elini yaralı bacağının altına sokup bacağını kaldırmaya çalıştı. Bacağı çektikçe uzuyordu. Kırık kemiklerin birbirlerine sürtünmesini duydu. Paslanmaz çelikten vana bir ayı kapanı gibi kavramıştı kendisini. Kurtulması olanaksızdı. Birden bir badem kokusu duydu. Burnu yanmaya başladı. Burun deliklerinden sümükler akıyordu. Gözleri kömürleşmiş gibi yanıyor, görüş alanı azalıyordu. Karanlıkta korkunç bir acı çekiyordu şimdi. Acı hakkında her türlü tahmininin üstünde bir şeydi bu. Haykırmaya başladı. Kendi çişi ve pisliği içinde ciğerleri iflas edip sesi kesilene kadar bağırdı, bağırdı, bağırdı. Santain Courtney, Malcolmes ormanın kenarında yere düşmüş bir kütüğün üstünde oturduğu yerden çocukla köpek yavrusunun oynaşmalarını seyrediyordu. Nikki'nin köpekler ve atlarla doğuştan bir uyuşma yeteneği var gibiydi. Kanında var bu diye düşündü Santain. Adına ve o süslü İspanyol unvanına rağmen gerçek bir Courtney bu. Sonra da öteki Courtney'leri düşündü. Shasa ile Elsa Pignatelli ertesi gün kendisinin o kadar severek yenileştirdiği eski köle kilisesinde evleneceklerdi. Umut burnunda son 10 yılda yapılan düğünlerin en görkemlisi olacaktı bu. İngiltere, Avrupa, İsrail ve Amerika'dan konuklar gelecekti. Pek uzak geçmişte olmayan bir zamanda olsaydı, Santain düğünün bütün hazırlıklarını kendisi yapmak isterdi. Ama şimdi her şeyi Elsa ile Bella'nın ellerine bırakmakla mutluydu. Bella'yı düşündü sonra. Bella pişmandı ve doğru yola girmişti. Ancak Santain bunun yeterli olduğu kanısında değildi. Kızın ihanetini örtmek için kendi kendisiyle ve Shasa ile çok uzun zaman tartışmıştı. Bella'nın hala çekeceği cezalar vardı. Santain o kadar kolay bağışlamazdı. Isabella hayatının sonuna kadar kendisini bağışlatmak için çalışmaya zorunluydu. Bu ailenin her ferdine ve ihanet ettiği bu güzel ülkemizin her insanına bir hayat boyu hizmet borçlu diye düşündü. Borçlarını son kuruşuna kadar ödemeye zorlayacağım onu. Bu arada Nikki ile köpek gelip ayaklarının dibine oturmuşlardı. Nikki kolunu hayvanın boynuna doladı. ''Ona bir at buldun mu?'' diye sordu Santain. Oğlanın kendisine karşı direncini kırması 2 yılını almıştı. Ama artık onu eski yaşamının anılarıyla Adra'dan koparabildiğine inanıyordu. ''Evet Nana, ona 26 diyeceğim.'' Okula gitmeye başlayalı beri Nikki'nin İngilizcesinde de büyük ilerleme vardı. ''Ne garip bir at bu, nereden buldun bunu?'' ''Bir zamanlar başka bir köpeğim vardı, onun adıydı 26.'' Nikki'nin o öteki yaşamı hakkındaki anıları çoktan solup gitmişti. Çok güzel bir neden bu ve de çok güzel bir at. Dandy 26. Evet evet, Nikki hayvanın boynuna sarıldı. Dandy 26. Santain sevgiyle baktı oğlana. Hala kafası epey karışık küçük bir çocuktu. Ama damarlarında şampiyonların kanları dolaşan bir saf kan da aynı zamanda. ''Bize biraz daha zaman ver.'' diye düşündü. ''Onunla geçirmem için biraz daha zaman ver bana.'' ''Sana bir hikaye anlatayım mı Nikolas?'' Yaşlı kadında öyle güzel aile hikayeleri vardı ki, fil avları ve aslanlar, boerler ve zulularla savaşlar, kayıp elmas madenleri, avcı uçakları ve küçük bir oğlanın ruhunu titretecek daha bin bir şey. Senten şimdi de bir gemi kazasını ve alev alev yanan bir kıyıya çıkan bir kazazedenin hikayesini anlatıyordu. Kadın sonunda saatine baktı ve ''Bugünlük bu kadar yeter Nikolas Efendi'' dedi. ''Annem bizi merak edecek.'' Nikolas ayağa fırlayıp kadının kalkmasına yardım etti ve köpek yavrusu çevrelerinde zıplarken büyük eve doğru yürüdüler. Nana'nın bacağı sakat olduğu için çok yavaş yürüyorlardı ve Nikki yolun kötü yerlerinde yaşlı kadına yardım etmek için elini tutuyordu. Bitti. Kitabın sonu. 29 Ocak 2017. Sayfa 396.